Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Sevgi Dili programında Sedat Altan'la birlikte bugün çok güzel bir aileye biz konuğuz. Mahruki ailesi. Nasıl Mahruki ve Emine Mahruki.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ve iki tane melek gibi Bilgi ablamız ve Barlas abimiz var.
Evet.
Barlas şu an ünlü olmadı şimdi.
Maşallah. Allah uzun ömür versin. Sağlıklı, güzel büyütsün.
Allah herkese nasip etsin. Evlat dünyanın en güzel şeyiymiş. Maşallah. Ben 45 yaşında baba oldum ama tadından yenmiyor yani. Gözlerimi alamıyorum evde çocuklardan. Ya öyle bir güzellikmiş yani.
Yani hem muhteşem varlıklar, melek gibi yani, evde melek dolaşıyor gibi demişti Sayın Hocam. Yani hakikaten maşallah. Çok çok.
Tabii izleyicilerimiz bilmiyor, bu kareleri alana kadar bayağı bir yemek harcandı. Çünkü maşallah, nasıl hocam bu hiperaktiflik senden herhalde. Yani senin o vallahi sporcu ben, kişiliğinden.
Tabii çok hareketliydim çocukken. Yani bayağı bir sıkıntı yaşatmışım çocukluğumda. Hani veli toplantılarından ağlayarak gelirlerdi falan yani. Öyle çok şey, evde çalışanlarımız da vardı. Hep babaannem onları koştururdu benim peşimden.
Sizin evliliğiniz de çok güzel bir şekilde oldu değil mi?
Evet, biz Butan Krallığı'nda evlendik. Çok orijinal bir düğün töreniyle, geleneksel bir Butan düğün töreniyle evlendik. 7 tane lama bütün gün dualar okudu. O duaların sonrasında evlilik törenimiz gerçekleşildi ve resmi evliliğimiz Butan'da. Ve dünyada da Butan Krallığı'nda evlenen ilk yabancı çiftiz. Çünkü başkasına hiç izin vermemişler. Yani o resmi belgeyi imzalamamışlar. Butan'ın Chief Justice konumundaki Adalet Bakanı'nın gibi ama daha da yüksek makamlı. Kraldan sonra ikinci kişisini Nepal'in Fahri Başkonsolosu Profesör Günseli Malkoç çok iyi tanıyor, arkadaşı. Hem Nepal hem Butan'la çok iyi ilişkileri var. Onun ricası üzerine kabul ettiler bizim evlilik dokümanımızı imzalamayı. Ve böyle çok sıra dışı bir düğünümüz oldu. Motosikletle gittik bu arada.
Yani. 6 hafta süren bir motosiklet seyahati.
Vallahi yani gerçekten macera ve cesaret ve hakikaten dünya. Ama sizin her şeyiniz öyle yani, değil mi? Hem sporculuğunuzda da birçok şeyin ilki.
Ya ben hayatın bir
Everest'e
mucize.
İlk defa tırmanan mesela.
Tabii çok şey var öyle. Ya ben hayatın bir mucize olduğunu düşünüyorum. Ve bu bir kerelik bir fırsat insanın yaşayabileceği, deneyimleyebileceği. O yüzden bunu mümkün olduğu kadar dolu dolu, renkli, coşkulu, tutkulu, faydalı, üretken yaşaması gerektiğini düşünüyorum insanın. Ben de kendi hayatımda bunları yapmaya çalıştım. Yapınca da bunlar oldu işte neticede. İşte etrafıma da bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu hayatı daha doğru ve daha farkında ve daha faydalı yaşayabilmek için işte kişinin kendini tanıması, bununla uyumlu hedefler seçmesi, bunun peşinden cesaretle, disiplinle, kararlılıkla gitmesi gibi böyle bir sistematik anlatmaya çalışıyorum. Benim üzerimde çok etkili oldu. Beni hem mutlu etti hem başarılı kıldı. Başkaları da işte aynı deneyimi yaşayabilsin diye bir taraftan da anlatıyorum sürekli yani.
Çalışmalarınız da beraber değil mi?
Tabii. Yani
o da büyük güzellikleri sizin için. Onlar da beraber çalışıyorlar şu an.
Bizim home office. Minet daha önceden bir Amerikan firmasında satış müdürüydü, bölgeler satış müdürüydü. Bütün Çanakkale'den işte Antalya'ya kadar, Ege, Akdeniz, Konya'ya kadar işte ona bağlıydı. Benim bu seminerlerin iyice yoğunlaştığı dönemde beraber dedik yapalım bunu. Yani sonuçta satış, pazarlama, PR, Mine'nin çok iyi bildiği de bir şey bir taraftan. İnsan ilişkileri de çok iyi. Yani benim yapamadığım bir verimlilik ve gelişme kat etti bu şeyde, seminerlerde. Herkes de memnun. Yani ajanslar da Mine'yle diyalog kuruyor olmaktan memnun. Dolayısıyla çok iyi oldu. İkimiz de hem birbirimizi daha çok görebiliyoruz, hem çocuklara çok daha rahat vakit ayırabiliyoruz. Özellikle hani Mine
yani için müthiş bir şey. Yani çocuklarınla birlikte olmak, hem de çalışma, ikisinin bir arada yürümesi süper bir şey.
Yalnız bizim gözlemlediğimiz kadarıyla veliaht prenses bu Bilge Hanım yani. Barlas çok uslu.
Barlas evet.
Ama
daha
Bilge şey, tam bir hiperaktif.
Bakalım, göreceğiz. Bilge biraz gerçekten öyle bir hali var Bilge'nin.
Barlas mutluluktan uçuyor şu an. Evet,
bırakın
iyi. Ya inanılmaz bir hızla doyur.
Onun derdi annem görmeden nasıl yerim?
Şu an bir sincap gibi doldurduk şu ağzını.
Allah senin sana bitti. Afiyet olsun.
Var devamı, var orada. Devam
yok,
et.
Yok artık, devam etme sen anneciğim.
Benim oğlum akıllı.
Yemez değil mi?
Kendi başına yiyor işte.
Valla önce evlendiğin zaman aslında flörtün bir uzantısı o. karı koca birlikte geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor. Zaten biz nasıl da çok uzun süre çıktığımız için birbirimizi tanıyorduk. Hani yeniden bir sürprizle karşılaşmadık, yeni farklı bir şeyler yaşamadık ama çok keyifli bir süreç oldu bizim için. Ama gerçekten flörtün bir devamıydı. Ama çocuklar gelince işte aile olduk tam anlamıyla. Barlas'ta zaten çok böyle istedik Barlas'ı. Geldi, Bilgi bize sürpriz yaptı. Çok erken geldi, o dönem Barlas'ın arkasından. Zaten fark etmişsinizdir, biraz inatçı bir kız. O gelmeye karar verdi ve geldi. çok şanslıyız. Bir kız, bir erkek. Nasıl söylediği gibi de çocuğumuz var. Biri sarışın, biri esmer. Tam böyle bir bolluk bereket var çocuklarda. İkisi de çok farklı. yapıları çok farklı. Kişilikleri çok farklı. Tabii inanılmaz keyifli. Biz bir de çok genç yaşta anne baba olmadık. Belli bir yaştan sonra, belli bir kariyeri gördükten sonra, birçok şeyi yaşadıktan sonra, birçok ülkeyi, birçok kültürü birlikte gördükten sonra anne baba olduğumuz için şu an inanılmaz keyif alıyoruz ve hiçbir anını kaçırmamak için de elimizden geldiği kadar çocuklarla beraberiz. Kıyamıyoruz onları bırakmaya, öyle bir şeyimiz var. Belki biraz şımartıyoruz o yüzden de. Hala yani Barlas'ı kucağımızda uyutuyoruz. tek başına bırakamıyoruz yatağı bile. Çünkü bebeklikleri hemen bitecek, sonra hep yetişkin olacaklar.
Biraz uzun sürecek. Sizin de bayağı emekçi olacaksınız. Yani hakikaten en zor bir meslek. Hani öyle tabir edeyim. Annelik kolay değil. Çünkü büyük fedakarlık. Yani
öyle çok olmuyor. Büyük bir fedakarlık.
Hayatınızın ama yıllarını adamış oluyor insan yani hakikaten yetişmesine.
Ama çok da böyle değişik keyif ve haz alacağınız bir
evet,
şey.
Evet. Ödülü kendisi.
Evet, çok enteresan bir duygu. Yani gerçekten hani hep söylerler çok klişe olacak ama hani anne baba olmadan anne babalığın ne demek olduğunu bilemezsin derler de gerçekten öyle. Gerçekten. Çok büyük bir sorumluluk ama çok büyük de bir keyif.
Nasuh kendini üst kata atmış ama tabii babadan gelme bir inşallah sporculuk var. Tırmana tırmana merdivenlerden ufak olmalarına rağmen ulaşıyorlar oraya.
Tabii Bilgi de şu an sürekli ayağa kalkıyor. Onun da yakındır oraya çıkması. Nasuh çok çocuklarına düşkün bir baba. Onunla doğru orantılı olarak da çocuklar babaya çok düşkün. Bir de Bilgi olana kadar bizim yardımcımız da yoktu. Biz hep birlikte de çalıştığımız için Barlas da bizle birlikte çalıştı. Hep Barlas böyle, biz nerede o orada. Bize çok alıştı tabii öylelikle. Daha sonrasında Bilge gelince ben daha çok evden çalışmaya başladım. Nasuh seyahatleri yapıyor. Tabii bu Nasuh şu an çok özleniyor. Yani hep Nasuh seyahatteyken, gece evde yoksa, yatılı seyahatindeyse hep Barlas babasını anlatıyor. İşte baba ne yapıyor onları soruyor. Zaten bayağı bir görüntülü konuşmalar yapılıyor. Böyle bayağı bir özlem var işin içinde. O yüzden de babaya çok meraklılar.
Barlas'ın bir de sesi güzel.
Sürekli şarkı söyler.
Sanata yatkın.
O sürekli şarkı söyler ya da müzik aleti çalar.
Tekrar Allah bağışlasın diyelim.
Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz. Allah herkese nasip etsin.
Evet.
Gerçekten tam programın ismine uygun da bir ortam oldu sevgili Dilya diye. Hakikaten güzel bir ortam.
Bir de bir kız bir erkek olması çok iyi. Yani Fransızca'da kralın tercihi diye bir kelime var. Şimdi tam ben söyleyemiyorum Fransızcasını ama öyle bir deyim varmış. Eğer aile bir erkek bir kız çocuğu tutturursa ikide iki olarak işte kralın tercihi diyorlarmış ona. Hakikaten de öyle yani.
Allah bağışlasın. İkisi de maşallah çok sevindim.
Erkek istiyordum kesinlikle. Yani ilk çocuğum erkek olsun diyordum. Erkek tutturduktan sonra tabii bir tane de kız olsun demeye yalnız başladık.
Barlas anneye Bilge sana benzemiş.
Evet, renkler öyle.
Evet.
Renklerimiz öyle. Barlas'ın bakışlar, gözler gene
sen
bizim taraftan.
Babası Barlas'a
da Bilge daha fazla
biz değişelim.
Evet. Hadi gel.
Bizde de böyle bir paylaşılamama durumu var.
Valla böyle birini bir kucağına, birini bir kucağına aldığın zaman dünyanın en büyük mutluluğu bize yani.
Hop, kalkışlıyoruz.
Şimdi sen bize aile resimlerini gösterdiğinde Nasuh, tabii hem annene hem babana büyük benzerlikler var. Şimdi genel olarak senin ismin de çok merak ediliyor. Yani bir Mahruki deyince herkes onu bir Türk ismi olarak da algılamıyor. Sen bize ailenin hikayesini anlatmışsın. Onu bir daha bilmeyen seyircilerimiz için anlatabilir misin inşallah?
Benim hikaye şöyle. Benim büyük babamın büyük babasının babası 2. Mahmut zamanında Kaptan Derya Ali Paşa. Osmanlı İmparatorluğu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanı. Ondan önce de tersane komutanlığı yapmış. Fakat çok iyi, başarılı bir denizciymiş. Ve 2. Mahmut kendi hattı Hümayunu'yla onu göreve çağırıyor. Daha önceden de Deniz Kuvvetleri kaptan deryalık yapmış. Tarihte bilmediğimiz bir sebepten dolayı bırakmış görevini. İkinci Mahmut bir kere daha bunu tekrar kaptan deryalığa almak için yazı yazıyor. Çok da iltifatlar ederek bir yazı yazıyor. Kabul ediyor tabii ki bizimki. Ondan sonra işte kaptan derya oluyor. O dönemde Osmanlı'nın çok zor zamanları. 1820'ler.
Evet, ikinci Mahmut dönemi çok hareketli.
Birçok isyanlar var. İşte Tepedelen'le Ali Paşa'sından tut da başka bir sürü şeye kadar. Ve Rumların da ilk büyük isyanı Sakız Adası'nda çıkıyor o dönemde. Bunun üzerine ikinci Mahmut benim büyük babaya emir veriyor. İşte donanmayı topla, git bu isyanları bastır diye. Önce Tepedelen'le Ali Paşa ile boğuşuyor bir süre. Bayağı büyük deniz manevraları yapıyorlar. Sonra aşağıya iniyor Sakız Adası'na. Sakız isyanını bastırıyor. Bütün kontrol Osmanlı donanmasına geçiyor. Yani bütün isyancılar yakalanıyor. İşte öldürülüyor. Esir alınıyor. Neyse. Fakat daha sonra hiç beklenmedik bir anda bir baskın yiyorlar. Baskın ama şöyle baskın. Yani böyle büyük bir askeri baskın değil. Küçük bir siyah sandal, siyah yelkenli. Birkaç kişiden oluşan bir ekip. İçinde bütün patlayıcı, yanıcı malzemeler. Kanaristiye'de bir denizci var başlarında, isyancı var, cesur bir adam. O donanmanın içine bir şekilde sızıyor gece vakti ve amiral gemisinin yanında o sandalı patlatıyorlar. Sonra da yüzerek kaçıyorlar neticede. Hatta öncesinde Avusturya bandıralı bir gemi kaptan paşa ile konuşmak istiyor. Diyorlar ki sizle tanışmak istiyoruz diye. Biraz şüpheleniyorlar ama kabul ediyorlar. Keşke etmeseler. Çünkü aslında o Avusturya bandıralı gelenler Rum isyancılar. Donanmanın durumunu tespit etmek için, içeri girmek için bu şeyi yapıyorlar. Gelince de öğreniyorlar zayıf noktalarını. Gecesinde de baskın yapıyorlar. Canaris, bu baskını düzenleyen kişi, daha sonra 1829 Mora isyanında Osmanlı bastıramıyor ve Yunan devleti kuruluyor. Kurulduğu dönemde de Yunanistan'da Yunan milleti içerisinde bir soylu bir kitle olmadığı için kral yok. Kral İsveç'ten yine geliyor. Oranın işte saray ailesinden bir tanesi gelip Yunanistan kralı oluyor. Canaris'te bu kralla halkın arasındaki o oluşan meclisin başkanı oluyor. Başbakan oluyor yani. O kadar yani adam Osmanlı'nın amiral gemisini yakmasının getirdiği şöhretle birlikte çok yükseliyor, güçleniyor şeyinde, ülkesinde. Ve dediğim gibi işte ülkenin başbakanı pozisyonuna kadar yükseliyor. 200 sene sonra Canaris'in torunuyla gittim New York'ta tanıştım.
Öyle mi?
Evet. New York'ta yaşıyor o çocuk da. Benim kuzenimin bir arkadaşı vardı, onun vesilesiyle tanıştık. İşte gittik, bayağı sohbet ettik. Aradan 200 sene geçmiş, büyük babalarımız birbirini öldürmüş. İşte benimki onun büyük isyanını bastırmış, onunki benim büyük babayı şehit etmiş filan. Ama böyle 200 sene sonra biz dost olduk. Hayatta böyle bir enteresan bir şey yani bir yandan da.
Şimdi daha da yine savaşlar günümüzde böyle ortalık karışık. Ay, bizim Allah en korusun. Çok sevgiye savaş ihtiyacımız çok var. Kötü. Değil mi? Yani
bu çağda savaş çok tehlikeli çünkü silahlar çok güçlü. Yani eskisi gibi böyle hani birebir öyle gücü yetene gibi bir durum yok artık. Artık nükleer silahlar var. Yani çok büyük etkisi olan silahlar olduğu için savaş en son seçenek bile olmamalı yani. Hani Atatürk'ün dediği gibi bir milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir ya. Hani ancak ve ancak hayatımız tehlikeye girdiği takdirde savunma amaçlı savaş yapabiliriz. Onun ötesinde saldırı amaçlı savaş olmaz yani.
Tabii. Öldürmek şey değil yani. Korkunç bir şey yani. Şimdi tabii dünyada böyle bir şey var. Hep meseleleri silahla halletme gibi bir eğilim. Kötü bir şey. Yani büyük liderler bile o metoda başvuruyorlar ki hiç doğru bir şey değil. Yani onların da kendi çocukları var, onların da nesilleri var, o milletlerin de devamları olacağı için. Yani bırakın şeyde ekranlarda bile şiddet, silah, hiçbir şey olmaması lazım. Yani çocukları yetiştirirken siz göstermek ister misiniz? Hiç öyle bir şey düşünsenize yani. Hiç.
Kaçınamıyoruz ki.
Oyunlarda.
Ki, ama bütün oyunlar, oyuncaklar hep savaş oyunları. Hep üzerine kurulu. Ve Hitler'in de büyük stratejisi bu Suna Yakın Oyuncak Müzesi'ne gittiğiniz zaman görebiliyorsunuz onu. Hitler bu işte 1933'te göreve geliyor ve arkasından işte bir şekilde bir takım alavere dalavere bütün devletin yönetimini ele geçiriyor. Ama öncesindeki süreçte uzun yıllar Alman çocuklarına hep savaş oyunlarıyla oynatıyor. Ve mükemmel oyuncaklar, askeri oyuncaklar yapmışlar. Mükemmel. Hani bir tek böyle asker, ateş eden asker falan filan değil. Hani tank, top filan değil. Karargahlar, cepheler, işte sıhhiyesinden, iletişiminden, çadırından, her şeyine kadar mükemmel derecede savaş oyunları ve askeri oyuncaklar yapmışlar. Çocuklar yetişirken savaşın doğal bir şey olduğu bilinciyle, kültürüyle yetişsinler diye. Ve sonrasında da onlarla bütün dünyaya savaş açtığında da arkasında dursun diye. Yani öncesinde uzun süren bir psikolojik hazırlık yapmış halkı üzerinde Hitler.
Evet, sonra da bütün Avrupa'yı mahvetmiş, yıkmış. Bütün ne insan ne çocuk yani, ne aile. İşte onun da sonucu öyle oluyor tabii.
Eğer meteorolojiye takılmasa Rusya topraklarında bütün dünyayı mahvederdi. Durdurulamazdı Hitler.
Ve tabii en çok ceremesini de o dönem dediğin gibi çocuklar çekti. Çünkü çok sayıda mazlum kadın ve çocuk tabii öldü. Bugün de baktığımızda Suriye'deki, Irak'taki olaylara en çok onların muzdarip olduğunu görürüz. Ben sana deprem döneminden de soracağım. Mesela o dönemde sen bize gerçekten çok güzel bir istatistik vermiştin. Akut'un yaptığı hizmetlerde. O sayıları bir daha alırsak, orada mesela çok sayıda çocuk ve kadını da kurtarmışsınız, vesile olmuşsunuz.
Akut 99 depreminde 220 insanın hayatını kurtardı. Ve ilk dönemdeki o ilk bir hafta 10 gündeki bütün yardım dağıtım çalışmalarını da biz yaptık. Değirmendere'de kurduğumuz kampta. Ve Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından gelen bütün yardım malzemeleri Akut'a diye geldi. Çünkü o günleri hatırlayacak olursak Kızılay çok geriden gelmişti. Hiç kendinden beklenen performansı gösteremedi. Ve insanlar devlete ve Kızılay'a olan güvenini yitirdiği için bu süreçte biz Akut'a güveniyoruz ve Akut'a vereceğiz bu malzemeyi dediler. Yani Gölcük'e gelen gemileri bile biz karşılıyorduk. Tırlar, kamyonlar önünde Akut yazarak gelmişti. İşte sonra tüm kurtarma operasyonu bitti. Yardım dağıtım çalışmalarında zaten koordinasyonunu biz yaptık epey bir süre. Ama sonra dönmemiz lazım neticede. Yani biz de kendi hayatımıza döneceğiz. Bütün oradaki her malzemeyi donanma komutanlığına bıraktık. Tutanakla tamamını Gölcük Donanma Komutanlığı'na. Sonra biz de çekildik bölgeden.
Bir de orada tam bir dayanışma vardı. Yani ben görüntülerden hatırladım. Yani seni de canlı yayınlardan hatırlıyorum. Halkın tam böyle bir dayanıştığı, sevgi böyle inşallah zirve yaptığı bir
olağanüstü. Yani. Gerçekten çok doğru bir saptama bu. Yani o dönemde hani üniversite öğrencileri, doğa sporcuları, işte offroadçular, motorcular, fabrika işçileri, ev kadınları, gençler, herkes bir parçası oldu bu mücadelenin. Kimisi geldi işte taş taşıdı, su taşıdı, yemek verdi, bir şey yaptı. Kimisi geldi orada insanlarla konuştu, manevi olarak yanında durdu, omzuna sarıldı. Kimisi evinde, yaşadığı yerde para topladı. Öğrenciler bile, lise öğrencileri bile harçlıklarını toplayıp yolladılar depremzedelerde. Yani o gerçekten Türk toplumunun müthiş bir dayanışma duygusunu ortaya çıkartmıştı. Ve o günlerde herkes şunu söylüyordu. Bütün medya, bütün köşe yazarları, televizyoncular, aydınlar, herkes Türk toplumu artık değişim istiyor. Yani bu depremi ve bu acıları yaşamamıza yol açan günü kurtarma odaklı bakış açısından kurtulmak istiyor. Artık geleceği düşünerek, bütünü düşünerek, devlet için değil birey için, yani insan devlet için değil devlet insan içindir felsefesiyle yeniden bir yapılanmaya gitmemiz gerektiğini söyledi. Ve değişim talebini söyledi herkes, ama ne yazık ki arkasını getiremedik. Maalesef getiremedik.
Akut'un toplamda kurtardığı toplam hayat sayısı?
Operasyon sayımız 2000'in üzerinde şu anda. 2200-2300'e yakın insan hayatı kurtardık. 1000'e yakın da hayvan kurtardık. Hatta geçen sene sadece 2015 yılında 304 tane operasyonumuz var bir sene içinde. Bir senede 300 operasyona çıktık biz. Bu şu demek, yani haftada 4-5 operasyonumuz var demek ve her hafta 4-5 operasyona çıkıyoruz.
Peki ben bir şey soracağım, nasıl? Yani dünyada sen tabii diğer bu tarzda örgütleri iyi takip ediyorsun, dayanışma içindesin. Yani Akut şeyinde, seviyesinde ya da bu kadar yani performansında bir örgüt var mı?
Şöyle, hem var hem yok. Mükemmel, iyi çalışan, çok tecrübeli, çok donanımlı arama kurtarma ekipleri var. Yani Akut sonuçta dünya standardı neyse orada olduğu için hani o bundan iyi, bu bundan kötü gibi bir kıyaslama yapmak istemem. Neticede var. Fakat Akut'un farkı şu. Akut sadece depremde, selde, afette çalışmıyor. Dağ kazasında da çalışıyor. Çığda da çalışıyor, yamaçbaşı kazasında da çalışıyor, mağara kazasında da, boğulma vakasında da, ne bileyim işte orman yangınlarında da, hayvan kurtarmada da. Yani arama ve kurtarma aklımıza gelebilecek her şart altında Akut performans gösterebiliyor. Dünyadaki ekipler genelde uzmanlaşmış ekiplerdir. Yani kentsel arama kurtarma takımıdır. Mükemmel kentsel arama kurtarma işini bilir, enkazı bilir. Ama götür dağı performans gösteremez. Ya da öbürü mükemmel dağ kurtarma takımıdır. Mesela Colorado Mountain Rescue. Gittim, ziyaret ettim, konuştum, sunumlar da yaptım. Çok iyiler dağcılıkta. Ama getir onları bir enkaza sok, kalırlar. Akut'un en büyük üstünlüğü bütün bu alanlarda aynı personeliyle çalışabiliyor olması.
Peki Gölcük depremi bir ilk mi olmuştu sizin için bu kurtarmada?
Adana Ceyhan depremi ilk olmuştu. Adana Ceyhan depremi bizim ilk gerçek deprem deneyimimizdi. İşte orada Hatice Öğretmen diye bir kadını kurtardık. İlk evet, kurtardığımız insandır enkazda. Bir de hemen arkasından 11 yaşında Sercan diye bir çocuğu kurtardık. Bu olay bizi tabii daha önceki bütün eğitimlerimizi, tatbikatlarımızı, hazırlıklarımızı gerçek bir enkazda test ettiğimiz ve ilk kez gerçek yaralılarla, gerçek kazazedelerle, gerçek kazazede yakınlarıyla ilişki yürüttüğümüz bir süreç olmuştu ve bize müthiş bir tecrübe sağladı. 99 depremi yaşandığında Adana Ceyhan depreminin birikimi sayesinde bu kadar yüksek bir performans gösterebildik zaten.
Peki Mine Hanım'la tanışmanız nasıl oldu? Yani takip ediyor muydunuz? Eski bir arkadaşlığınız mı var? Evliliğinizi dinledik ama arkadaşlık sürecini sizden bir şey yapalım, dinleyelim.
Sen başla, ben devam edeyim.
2001 yılında biz tanıştık. 2001'de
Avrupa Rallisi var.
Evet, ben nereden? Alaska'dan döndüm. Bir Arktik koşullarda hayatta kalma eğitimi almıştım. Bir Danimarkalı bir eski Arktik komandodan. O eğitimden döndüm. Bir arkadaşımla da rallilere katılıyorum o dönemlerde. Kopilot olarak. Onunla hemen İzmir'de bir İzmir Avrupa Rallisi vardı. Onun bir bacağı vardı. Ona katılacağım diye işte Amerika'dan geldim. Hemen paldır küldür İzmir'e gittim. İşte uçaktan indim. Çıktım havaalanından dışarıya. Birisi beni karşılayacak, biliyorum sonuçta, ayarlı bir arkadaşım. Mine.
O
benim şoför. Yani.
Ben İzmir'de olduğum için o ekibe lojistik desteği veriyordum. Hepsi İstanbul'daydı çünkü ekibe. Nasuh'un İstanbul'dan işte geleceğini biliyoruz. Kimin alması gerekir? Benim almam gerekiyor. Araba olan benim, İzmir'i bilen benim. O yüzden Nasuh'u ben aldım havalimanında.
Karşıyaka'lısınız galiba değil mi?
İzmir Karşıyaka. Öyle tanıştık.
Ama herhalde 99 deprem sürecinde de yakından takip ettiğiniz çalışmalar
var. Tabii Everest'te tırmanış var, deprem dönemi var. Onların hepsini takip ettim. Hani ismen zaten biliyordum ama herhangi bir tanışıklığımız yoktu. Tanıştık. Bayağı uzun süre bir flört dönemi. Ben işte o dönemde Nasuh'un bahsettiği gibi yabancı bir firmada müdür olarak çalışıyordum. Nasuh'un zaten çok yoğun bir hayatı vardı. Neyse, o şekilde işte 8,5-9 yıl kadar devam ettik. Arkasından da evlendik.
Bu tenörümüz o bizim. O konuştuğumuz o.
Her şeyi yapıyoruz. Anlayış şu yanınıza. Bir de bakıyoruz Bilge. İzleyen var mı beni diye.
Bilge.
Tamam, buluşacağız.
Güzel bir konser verdin sen
bize. Bir an sonra buluşacağız. Marlis'in böyle dönemsel olarak emzik isteği oluyor.
Şimdi mesela Everest'te ilk tırmanan gibi senin aslında birçok ilklerin var. İşte Kar Leopar'ı, hani böyle birkaç seri dağıtır. Onlardan biraz bahseder misin? Tabii. İzleyicilerimiz de.
Ben 20 yaşında üniversitede okurken dağcılığa başladım. Bilkent İşletme mezunuyum. 24 yaşında da işte mezun oldum üniversiteden. Mezun olduktan hemen 3 hafta sonra ilk 7000'lik tırmanışım için, ilk yüksek irtifa tırmanışım için Kazakistan'a, oradan da Kırgızistan'a gittim. Tek başına. Orada işteki Rus dağcılarla beraber Kantengü Dağı'na tırmandım. Bir Dağcı'nın Güncesi benim ilk kitabımdır. 24 yaşında yazdığım. O kitaptaki hikaye. Arkasından işte bu Kar Leopar ünvanından haberdar oldum. 5 tane 7000'lik dağ tırmanışını tamamlayan dağcılara veriliyormuş eski Sovyetler Birliği topraklarında. Bir tanesi çok zor. Bayağı ciddi, ölümcül bir dağ. Neyse, ben 5'inde 3 sene içinde tamamladım. 3 yazda. Kar Leopar ünvanını aldım 26 yaşındayken, ki hala tekrar yapılmadı Türkiye'den.
O ünvan için bir kriter gerekiyor.
Tamamlamak gerekiyor. Evet. 5 tırmanış. Ondan sonra tabii çok hem özgüvenim yerine geldi, hem çok keyif aldım. Tam kendi sporumu buldum. Hatta babamın işleri vardı, bu sırası nakliye işi filan. Onları ben devralacaktım yani. Benim için kurulmuştu o işler. Onu da almadım. Yani babama da dedim, ben bir dönem böyle bir hayat deneyeceğim. Çünkü bu çok hoşuma gitti. İşleri de devralmadım. O da emekli etti kendisini, devretti işlerini. İşte arkasından Everest'e çıktım. 94'te Kar Leopar oldum. 95'te Everest'e tırmandım. Everest'e çıkan ilk Türk oldum. Aynı zamanda dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldum. O biraz şaşırttı beni. Çünkü İran ve Pakistan bizden çok daha iyidir dağcılıkta. Yani İran'ın neredeyse milli sporu sayılır. Bardaş. Pakistan'da 4 tane 8 binlik var ki biri dünyanın en zor ve tehlikeli dağı kabul edilir. Buna rağmen her ülkenin dağcıları daha önce geldiği halde bize nasip oldu. Yani ilk İran'da 98'de çıktı Everest'te, ilk Pakistan'da 2000'de çıktı, ilk Arap 2003'te çıktı.
Bir de tabii yani şu ekipmanlar sürekli yenilendiği için yıllar ilerledikçe herhalde çıkışta daha sakinleş.
Mesela ben 95'te çıktığımda dünyadaki 722. dağcıydım. Şu anda yılda neredeyse 700 kişi tırmanıyor. Her sene yani. Olay değişti tabii ki.
Senin herhalde çıktığın döneme kadar bayağı bir o yolda da değil mi vefat edenler de oluyordu. Yani ortalama bir değişik bir istatistik vardı, onu hatırlıyorsan söyleyebilirsen.
Yani öyle bir istatistik bilmiyorum hani öyle Everest'le ilgili ama yani Everest'te şu anda tırmanan herhalde 7000 civarında insan vardır toplamda. İlk çıkışı 1953. Bu süreçte de tahmin ediyorum 250 civarında da dağcı hayatını kaybetmiştir. Ama hani Everest dünyanın en zor tehlikeli dağı değil. Mesela K2 o farklı bak. K2'de gittiğimde zirvesine çıkan her 3 kişi için 1 kişi ölüyordu. Ve zirvesine varan her 8 dağcıdan biri ölüyordu. Yani K2 8 kişi çıktığın zaman bir tanesinin ölme olasılığı istatistiki olarak çok yüksekti.
Ya Akut'un kurulma ihtiyacı nasıl oldu? Yani bir kere çok mukaddes bir şey ya, insan canını kurtarmak.
Dünyanın
yani
önemli şeyi.
Bir de hakikaten şu bir sevgi gerekir yani. O fedakarlığı göstermek için.
Tabii.
İnsan sevgisi tabii gerekir. Yani
farkındalık gerekir. Ha,
o ihtiyaçlar nasıl doğdu? Bir, Türkiye'deki ihtiyaçtan mı doğdu?
Ya o şöyle çıktı. 1994 yılının Kasım ayında Bolkar Dağları'nda bir dağ kazası yaşandı ve iki çocuk kayboldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin dağcı kulübünden iki tane genç 21 yaşında filan çocuklar bunlar da. Kaybolduğu haberi geldi. O dönemlerde tabii Türkiye'de böyle bir organize arama kurtarma takımı yoktu neticede. Ama zaman zaman böyle dağlarda kaza meydana gelirdi. O zaman da gönüllü olarak dağcılar kim müsaitse işi gücü bırakır, evine gider, çantasını toplar, bölgeye gider ve orada gerekli çalışmaya katılırdı. Burada da öyle yaptık. Ve iki grup halinde 100 tane dağcı bir araya geldi aşağı yukarı. Ve Türkiye'nin dağcılık tarihinin en kalabalık arama çalışmasıdır bu. O güne kadar ki. Hatta aileler helikopter kiralamıştı. Helikopterle bizi Bolkar Dağları'nın zirvelerine bırakıyorlardı. Ve biz bütün yamaçları iplerle inip tüm vadileri koştur koştur tanıdığımız halde bulamadık. Çocuklardan birinin cenazesini 8 ay sonra bir çoban buldu. Öbürü hala bulunamadı. Bu olaydan sonra işte benim bir avuç dağcı arkadaşımla oturup Türkiye'nin dağ ve doğa sporları geleceğiyle ilgili bir takım öngörülerde bulunduk. Bunlardan bir tanesi 90'larla birlikte Türkiye'de dağ ve doğa sporlarına ilginin arttığı yönündeydi. Daha çok genç, üniversite öğrencisi, üniversite kulübü, işte dağcılık, mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış gibi sporlarla ilgilenmeye başlamıştı. Öbürü de bir saptamamız da şu oldu. Bir dağcı dağda kaza geçirirse ona sadece diğer dağcılar yardımcı olabilir. Çünkü dağcılık sporu çok kendine özgü dinamikleri olan, ciddi lojistik gerektiren, çok ciddi fiziksel kondisyon gerektiren, takım dinamiklerini, işte dağları bilmeyi, birçok şeyi gerektiren bir spor dalı. Bu da bir tek dağcılarda var. Yani köylüde yok, vatandaşta yok, jandarmada yok. Bir tek dağcıda var. O zaman dedik, gelecekteki olası dağ ve doğa kazaları için şimdiden örgütlenelim. Çünkü bu konunun Türkiye'deki en yetkin insanları biziz. Biz yapmazsak kim yapacağız yani? Yapacak. Yani bu bizim konumuz. Biz yapmak zorundayız bunu dedik. Ve bir arama kurtarma takımı kurmaya karar verdik. 95 yılı konunun içine girdik. Türkiye'deki mevcut durumu analiz etmeye çalıştık. Yani nedir durum? durum tespiti yapalım dedik. İmkanlar ne, kaynaklar ne, kapasite ne, ihtiyaç ne? Bulabildiğimiz bütün kanalları taradık. O zamanlar Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı arasında paylaştırılmış durumdaydı. Türkiye'nin arama ve kurtarma sistematiği. Çok başlı ve böyle şeyleri karışan, yetki ve sorumluluk alanları birbirine karışan bir süreçteydi. Ve Türkiye'de sadece 110 kişi varmış enkaz arama kurtarmayı bilen. Sivil Savunma'nın İstanbul, Ankara ve Erzurum 3 takımı varmış. Onun dışında başka Türkiye'de hiçbir arama kurtarma kapasitesi yoktu. Bunun üzerine biz de bir de Türkiye'nin doğal afet risklerini fark ettik. Aslında Türkiye bir deprem ülkesiymiş. Yani birkaç yılda bir çok ciddi yıkımlara yol açan depremler, birkaç seller, birkaç 10 yılda bir kitlesel afete dönüşen depremler yaşanıyormuş Türkiye'de. Bunu da fark ettikten sonra 96 yıl 14 Mart'ında, işte bu sene 20. yılını kutluyoruz. Akut Arama Kurtarma Derneği'ni hem dağ ve doğa sporlarında, doğa koşullarında meydana gelen kazalarda, hem depremsel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda can kurtarmayı kendisine gönüllü misyon olarak seçen, hem de bu konular hakkında toplumu bilinçlendirmeyi gene misyon olarak seçen bir sivil toplum kuruluşu olarak hayata başladık.
Halkımız çok büyük teveccühü ve sevgisi var gerçekten burada, yani hakikaten yaptığı faaliyetler, can kurtarma çok büyük, mukaddes bir şey. Yani devletimizin de koruması lazım. Hükümetimizin de.
Orada pek öyle değil hayat.
Yani öyle olması lazım. Yani inşallah biz hala güzel olur. Halkımız da destekliyor.
Bir de halkımızın asil yapısını da gösteriyor. Sen Gölcük depreminden de örnek verdin. Gerçekten hayırlı güzel bir faaliyet olduğunda çok güzel bir teveccüh oluyor. Hemen bir ilgi oluyor. Çünkü sonuç olarak bir menfaat beklemeksizin oraya gelen insanlar hizmet ediyor değil mi? Nasıl? Yani çok yerde de şube kurduz. Hepsi gönüllü olarak gelip çalışıyor. Yani, bu çok asil bir davranış.
Akut'un tabii. Şu anda 36 ekibi var. 1600 civarında gönüllüsü var. Ve bütün bu yapılanmanın içinde sadece 3 tane maaşlı personel var. Yani bütün Akut'ta. O 3 kişi de genel sekreter, sekreteryadaki arkadaşlarımız. Merkezde duran arkadaşlarımız. Geri kalan her şey, bütün yönetsel süreçler, operasyonlar, eğitimler, tatbikatlar, toplum bilinçlendirmeler tamamı gönüllüler tarafından yapılıyor. Akut tabii Türkiye'nin sevgilisi olmuş bir kurum. Hatta Türkiye'nin en güvenilir kurumu seçilmiş bir kurum. Yani
nasıl hocam? Bir de sen kitaplar yazıyorsun. Kaçıncı kitap oldu bu kendi Everest'e tırmanmak?
Şu grup, şurası benim kitaplar hepsi. 7 tane kitabım var. Bunların bazılarının büyük formatı, bazılarının normal formatı var. 2 tanesi de fotoğraf kitabı ortak. 4 fotoğrafçı Afganistan'la ilgili 2 tane kitap çıkarttık. 7 tane kitabım var.
Bu kendi Everest'ine tırmanmak kitabının seminerlerini de veriyorsun galiba. Geçen haftalarda bir seminerin de olmuştu.
Evet, o benim son kitabım zaten. İşte ilk girişte onu söyledim ya, kişisel gelişim temalı. 64 adımdan oluşan başarı ve mutluluğun yol haritası, zihin haritası adını verdiğim bir süreç bu. Size imzalayacağım zaten şimdi onlardan. Onun seminerlerini paylaşıyorum. Zaten 95'ten bu yana, 95'te Everest'e çıktım ya. Döndükten sonra zirveye doğru adı altında şirketlere İşte hedef odaklılık, işte nasıl kararlılık, cesaret, disiplin filan gibi konuları anlattığım, planlama, strateji filan şeyleri anlattığım, böyle risk yönetimi gibi konulara değindiğim sunumlar yapmaya başlamıştım. O zamanlar zirveye doğruydu adı. Fakat zaman içerisinde tabii sürekli evriliyor seminerde. Neticede ben de öğreniyorum. İnsanlardan gelen sorularla, yorumlarla, katkılarla seminer hep şekillendi, gelişti, gelişti, gelişti. Sonrasında da aslında bütün bu olan bitenin, yani hayatın, yaşamın, varoluşun bir kişisel gelişim, kişisel büyüme süreci olduğunu daha iyi anladım. Ve kitabı yazarken de bunu zirveye doğrudan ziyade aslında kendi Everest'imize tırmanmanın yolculuğu olduğunu anlayıp onu temaya oturttum.
Bir tane de siyasi bir kitap var galiba değil mi?
Sporcu. Ha, o vatan lafı değil, eğlenme sevilir. O siyasi bir kitap değil aslında. O Akut'u anlattığım bir kitap. Akut'un ilk o 94 Kasım'ındaki dağ kazasından gelip, çünkü bugün tabii Akut'ta o kadar çok insan var ki bilmezler de o detayları yani. O detayları anlattım. Bütün hani felsefesinden, kuruluş fikrinden 2007'ye kadar ki 10 yıllık bütün tarihini anlattığım bir kitap o.
Şimdi bir de köşe yazarlığı var Rasu son dönemde. Haftada 2 gün sanırım yazıyorsun.
Ben daha önce Hürriyet'te, Cumhuriyet'te, Nokta'da yani rutin yazılar yazdım zaten. Yani daha önce de yaptım köşe yazarlığı. Ama bu süreçte tekrar başladı. İyi de oldu. Yani Sözcü'de haftanın bir günü pazartesileri daha güncel gündem, siyasi, Türkiye falan yazıyorum. pazar günleri de asıl benim en iyi olduğum alan olan yani doğa, spor, kültür, felsefe, fotoğraf gibi şeyler konusunda yazıyorum. Yani bir tanesi böyle hayatın renkli yüzü, öbürü de hayatın daha böyle bir siyasi, toplumsal yüzü gibi bir şey olarak düşünebiliriz. Bana da iyi bir hareket alanı oldu.
Evet. Son yazın da mesela bence çok muhteşemdi. Özellikle ülkenin üniter yapısı üzerinde çok duruyorsun. Federasyon,
evet,
özellikle
çalışmaları ve
öz yönetim gibi olayların tehlikesi üzerine duruyorsun ki biz de zaten aynı paralelde düşünüyoruz seninle. Şeyden çok tehdit geliyor mu PKK ve sempatizanlarından yazılarına veya paylaşımlarına?
Ne tehdidi? Sıkar biraz. Tehdit etsen küfür eder geçerim zaten. Nereye tehdit ediyorlarmış? Yani onlar sürekli işte küfür, kafir, hakaret bilmem ne var. Onlardan bol bol var. Mahkemeye verdim. 110 tanesini dava açtım. Ceza davası açtım hakaretten. Şimdi bakalım sonuçlanmasını bekliyoruz. Onlar sonuçlanınca da tazminat davası açacağım.
Şimdi bizim zaten yani ülke olarak, dünya olarak da şuna ihtiyacımız var. Yani herkes farklı bir şeye inanabilir, düşünebilir. Yani biz birbirimize saygı duyarak herkesin inancına, fikrine, ideolojisine şiddete başvurmadığı yönde istediği gibi yaşama özgürlüğüne sahip. Yani bizim en çok ihtiyacımız olan herkesin özgür yaşayacağı, istediği gibi ne düşünüyorsa onu ifade edebileceği, özgürce yaşam, demokrasinin de üstünde bir yaşam ama insanların tahammülkar olması, yani kendi sevdiği insanlar gibi başkalarına da aynı duyarlılığı göstermesi. Ya bu bir erdemdir. Ya bu bir yetişme tarzı, bir şey tarzı, bir ahlak şeyi. Bunun artması için çaba gösteriyoruz biz de. Mesela bu sizin aile ortamındaki sevgi ortamı herkesin gözünü, gönlünü aydınlatacak bir şey. Dolayısıyla herkes sevgiyi arttırmak için, muhabbeti arttırmak için gayret etmeli. Yoksa herkes birbirinin kusurunu, herkes kusurlu yani insan
tabii
olarak
canım,
kusurlu olduğumuz için. Onu aradıktan sonra çok şey bulunur. Mühim olan ortak noktalarda birleşmek, sevgiyi bina edebilmek için güzellikleri görebilmek, insanlarda bunları aramak. Yani insan olmanın. Çünkü insan kendisi, onu tahammül edemeyenler kendisi de bunu bekliyorlar. Ama bunu yapamıyorlar. İnşallah onu yapmalarına bu görüntülüğümüz, bizim birlikte arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, bu sizin güzel, sevgi, samimi ortamınız vesile olur, güzellik olur inşallah.
Ya kimseyi ötekileştirmemek lazım. Sonuçta biz 7.2 milyar insanız bu dünyada ve sürekli de artıyor. 7.2 milyar tane de farklı hayat var burada. Bunların hepsi tamam. Dediğin gibi şiddete başvurmadığı sürece, başkasının hakkını gasp etmediği sürece her şey olabilir. İster inansın, ister inanmasın. İster sevsin, ister sevmesin. Kendi iç dünyasında insan ne istiyorsa yaşayabilir. Yeter ki bunu diğerlerine dayatmak için bir şey yapmasın ve bunu zorlayıcı bir hale getirmesin. İşte ama maalesef dünya öyle bir yer değil. Yani herkes bir şekilde hak ettiğinden daha fazlasını almaya uğraşıyor. Hoşlanmadığına ona her tür hakkı yapabilmeyi kendi üzerinde hak olarak görüyor. İşte ötekileştirmek en kötü şey burada zaten. Maalesef liderler de bundan besleniyor. En büyük problem o. Yani çünkü kitleleri liderler yönlendiriyor neticede. Ve liderlerin inisiyatifi, yönlendirmesi, bakış açısına göre kitlelerde pozisyon alıyor. Eğer lider ötekileştirmeye meraklıysa maalesef halk da bunun dışında kalamıyor.
Dünyanın problemi o zaten. Yani biz de inadına sevgiyle, inadına sevgi ortamıyla, onu inadına pekiştirerek güzel örnek olacağız. Yani çünkü insanlar güzel örneği gördüler mi kötünün şeyi balon olur, uçar gider. Yani bir güzel örnek varsa ortada, gönüller gözler ona doğru eğilir ister istemez yani. O yüzden inşallah biz ümit varız. Yani bu, yani şimdiki bizim şu sohbetimiz, ne bileyim, birbirimize muhabbetimiz, sevgimiz, şeyimiz buna bir örnektir zaten. Yani dünyada buna muhtaç. İnşallah güzel faydası olur. Bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Güzel.
Çok neşeli, güzel bir ortamdı.
Biraz gürültülü bir ortamdı. Bakalım nasıl çıktı.
İnşallah. Efendim programımızın sonuna geldik. Mahruki ailesi bizi sağ olsunlar davet ettiler. Evlerinde ağırladılar. Sevgi ortamını yaşadık. Yine bir sevgi dilinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.